Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ya Rabbi, senin emirlerine harfiyen uyan, Nebimizi de kendisine örnek alan, iyi kullarından olmayı cümlemize nasip eyle. Bugünkü dersimiz ihramlının avlanma yasağı. İhram biliyorsunuz hacca giden kadın olsun, erkek olsun hac ibadetine başlamaya karar verdiği andan itibaren ki konumudur. Yani haramların içerisine girmesi, yasakların başlaması demektir. Hacca ya da umreye niyet ettiği andan itibaren, sadece niyet yetmiyor tabi, bir de telbiye gerekiyor. O andan itibaren ihramlı oluyor. Şimdi mesela size bir soru sorayım bakayım. Kaç kişi bilecek? Namaz kılarken İlk aldığımız tekbirin adı nedir? Başka? Başka? Hah, tahrime tekbiri. Yani yasaklara girmemize sebep olan tekbir. Mesela şimdi o tekbirden önce ne yapacağımızı kararlaştırırız değil mi? Namaz kılmayı niyetiyle Allahu Ekber dediğimiz andan itibaren İhrama girmiş oluruz. Ne demek ihrama girmek? O andan itibaren ya şuradan bir bardak su ver içeyim diyebilir misin? O yasaktır işte. Yani namazın yasakları başlar. Ya şuradan şu kapıyı açıp da geleyim. Ya imam bir dakika dur da şurada şey yapacağım diyemezsin yani. Namaza durduğun andan itibaren bir kısım yasaklar başlar. O yasak için önce niyet, sonra tekbir gerekir. Hac ve umrede de önce niyet ediyorsun, sonra tekbir alıyorsun ama onun tekbiri başka. Onun tekbiri ne? Lebbeyk diyorsun değil mi? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike lek diyorsun. Yani niyet ettim ve Allahu Ekber dedim, başladım. O zaman işte onun adı ihram. Yoksa giyilen giysinin adı ihram değil, tamam mı? Yani biz ihram dediğimiz zaman iki parça elbise hatırlarız. E peki o zaman hanımlar ihrama girmiyor mu? Onlar elbiselerini değiştiriyor mu? Demek ki ihram niyet edip hac ya da umre ibadetine başlamaktır. O ibadete başladığın andan itibaren bir kısım yasaklar var. İşte yani aklınıza kolay tutmanız açısından namazı örnek verdim. Şey de öyle, mesela oruçta da öyle. Belli bir vakitten itibaren oruca başladın mı başka zaman yapamayacağın, yapabileceğin şeyler o zaman yasaktır. Her ibadetin kendine göre. İşte hac ibadeti yapanlarla ilgili ya da umre ibadeti yapanlarla ilgili ibadete başladıkları andan itibaren yasaklar var. O yasaklardan bir tanesi de avlama yasağıdır. Tabii şimdi bu ders hac mevsimine denk geldiği için bir de haccın bir takım yasaklarıyla ilgili de Fatih Hoca şey yapacak, bilgiler verecek inşallah. Şimdi ben önce ayetleri okuyorum. Bir de tabii çok önemli bir konu var burada. Avlanmalarla alakalı. Onu da inşallah Yahya Hoca'dan dinleyeceğiz. Allah nasip ederse. Şimdi burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Maide suresinin 94. ayetinde. Evet. Diyor ki: Ya eyyühellezine amenu müminler. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ. Sizi Allah kesinlikle bir av, bir çeşit avla imtihandan geçirecektir. تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاهُكُمْ. Elleriniz ve mızraklarınız ulaşır. Peki nasıl bir av? Yani önünüze bir kısım haramları işleme fırsatı doğar. Hemen isteseniz yapabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Haramları işleme fırsatınız doğar. Çünkü o niye? Sizi zor bir imtihandan geçirmek için. Hadi bakalım bunu yapıyor musun, yapmıyor musun? لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. Gaybında kim Allah'tan korkuyor, Allah onu bilsin diye. Gaybda korkmak ne demek? Gayb saklı olan. Peki benim neyim size saklı? Şu anda konuşuyorum. İçimde olanı biliyor musunuz? Ama ben biliyorum. Şimdi herkes, kime sorsanız, dünyanın en iyi adamıdır. Ne zamana kadar? Önüne bir fırsat çıkana kadar. Hele şunu yapayım, sonra bakarız. İşte hele şunu yapayım diyor musun, demiyor musun? Allah senin önüne bir kısım yasakları kolayca çiğneyeceğin imkanlar verir. Bu birer imtihandır. Ya bu fırsat kaçar mı? E kaçırma. Ama o zaman cennete gitme fırsatını kaçıracaksın. Evet. فَمَنْ يَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ. Yani bu önüne çıkan fırsatlardan sonra kim sınırı aşarsa onun için acıklı bir azap vardır. Hepinizin önüne bu imkanlar çıkmıştır. İşte kadın erkek ilişkilerinde haramlar, bunları çiğneme fırsatınız doğmuştur. Erkek içinde, kadın içinde. Orada Allah'ın emri mi yoksa arzularınız mı? Arzularınızı uyarsanız neyi çiğnemiş olursunuz? Allah'ın koyduğu sınırı aşmış olur, çiğnemiş olursunuz. İşte bir takım haram mallar önünüze çıkar. Hemen alabilirsiniz. Başkasının hakkı. Yani bir sürü işte, ya öyle bir fırsat çıktı ki şimdi ancak beş param yok ama bir kredi alsam ondan elde edeceğim, gelir buradan kaybedeceğim şeyin yanında oh çok fazla. Tabii öyle olacak. Bakalım Allah'ın emrine mi uyuyorsun? Yoksa kendi arzuna mı? Hepimizin önüne bu çıkacaktır. Yani. Bak ne diyor Allah? Kesinlikle böyle olacak diyor. O zaman bu olayın şeyle bir ilgisi yok. Hacdaki avla bir alakası. O da olabilir. Öyle olacak olsa hacca giden herkesin önüne o hayvanların çıkması lazım. Mesela ben fazla da gitmedim hacca ama top topuna 20 kere gittim. Evet yani inanmıyorsunuz ama öyle fazla gitmedim. 20 kere gittim hacca. Tabii umre sayısını bilmiyorum ama en az 30 tane vardır o da. Şimdi hiç önüme bir tane av hayvanı çıkmadı yani o kadar gitmeme rağmen. Öyleyse bu ayet-i kerimedeki av şimdi anlatacağımız av değil. Ha işte bizim hani mecazi olan av. Ha işte avıma düştün. Şimdi görürsün. Tabii ki düşecek. Sen imtihanından geçirileceksin. Onun için çok dikkatli olman lazım. Yani burada sınır açtığın zaman ne olacak? Evet kısa bir menfaat ama arkasından ömür boyu unutamayacağın bir sıkıntı içerisine girersin. Her aklına geldiği zaman bayağı bir sıkılmaya başlarsın. Bir de tabii ahiretteki cezası var. Şimdi bu ikinci bir emir. Ya eyyühellezine amenu la taqtulus sayde ve entum hurum. Müminler, ihramlı olduğunuz halde av hayvanını öldürmeyin. Bu Bu da böyle yani. İhramlısınız. Gidiyorsunuz, önünüze bir av hayvanı çıktı. Onu öldürmeyeceksiniz. وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. Kim isteyerek öldürürse, bazen istemeyerek, mesela arabanıza giderken arabanın bir geyiğe çarpmış olabilir. Sizin şeyinizin dışında yani. Tercihinizin dışında. Hani isteyerek çarpmak var. Bir de istemeden çarpmak var. Ya da işte istemeden herhangi bir şey olabilir. Mesela av hayvanı sizin yanınızdan geçiyordur. O sıra sizin ayağınız kayar, hayvana çarpar. Hayvan da o şeyden aşağı yuvarlanabilir. Aşağıda ölebilir. Şimdi o değil. Kim kasten bir av hayvanını öldürürse ve cezaun mislu ma katale minen na'am. Öldürdüğünün dengi bir koyun, keçi, sığır veya deve. Onun cezası olur. Tabi öldürdüğüne göre. Av keçisi öldürmüşse onun dengi. Diyelim işte yaban eşeğini öldürmüşse onun dengi. İşte yaban öküzünü öldürmüşse onun dengi. Onun gibi bir şeyler. Peki bunu nasıl dengeleyeceğiz? يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ. İçinizden güvenilir iki kişi hüküm versin. Ha bu şuna denk gelir, bu buna denk gelir diye. Peki nasıl bir ceza olacak? هَدْيَنْ بَالِغَ الْكَعْبَ. Kabe'ye ulaşacak bir hedi. Yani Kabe'ye hediye edilen kurbanlardan. Yani götürülecek, Kabe'de kesilecek onun dengi. İşte koyun keçiye denkse koyun keçi. İşte efendim sığıra denkse sığır, deveye denkse deve. Peki illa bu mu olacak? Ev kefaratun ta'amu mesakin. Ya da çaresiz kalmış kişileri şey yapılacak bir kefaret. Yani bunun kaç lira eder? Şu kadar. O zaman onu git fakir fukaraya, miskinlere, çaresiz kişilere dağıt. Ya da onlara yiyecek olarak dağıt. اَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا. Ya da bunun dengi oruç. لِيَذُوقَ وَبَالَ اَمْرِهِ. Böyle olsun ki Allah'ın avı yasaklama emrini yerine getirmemesinin cezasını tat. Allah İhramlıya av avlama yasakladı. Sen isteyerek kasten avı avladın. Öyleyse suçla ceza arasında ne vardı? Tam bir denge var değil mi? Bir, o hayvandan yiyemiyorsun. Bu. Peki yiyememekle kalmıyorsun. Bir de onun dengi bir ceza ödüyorsun. Hani bu suç ceza dengesinde sürekli bir örnek veriyoruz. Birisi bir adamın camını kırdı. O camını taktırırsa şey yapmış, cezaya çarptırılmış oluyor mu? Hayır. O zaten yaptığının karşılığı. Cezası öyle bir cam parası daha vermektir. Şimdi burada da o hayvanı şey yaptı, av hayvanını öldürdü. Ondan yiyemez. Başkaları yer ama kendi yiyemez. Bir kere o gitti. Bir de onun dengini verecek ki yaptığının cezasını çekmiş olsun. Bir de diyor onun dengi oruç. Nasıl oluyor denk oruç? Bunu işte ayetleri biliyorsunuz, ayetler açıklar. Biz açıklayamayız. Hani gelenekte ulema kendisi açıklamıştır. Diyorlar ki işte bir fitre miktarı karşılığında bir gün oruç tutulur. İşte şey yapılır, hesap edilir. Kaç fitre tutuyorsa o kadar oruç. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bakara suresinin 196. ayetinde ne diyordu Yahya orada Allah?
وَاَتِمُّ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ diye başlıyor.
Evet, haccı ve umreyi Allah için tamamlayın.
فَاِنْ وَحْصَرْتُمْ
فَمَسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدِي.
O şeyden sonuna doğru yani o فَمَنْ
تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي.
Tamam. Yani hacla umreyi birlikte yaparsa birisi, yani hac mevsimine kadar umreden yararlanırsa, hac mevsiminden sonra değil, hacca gittiniz, hac mevsiminden önce bir umre yaptınız, Umreden yararlanıyorsunuz. Nasıl yararlanıyorsunuz? Eğer o umreyi yapmasaydınız, ihramdan çıkamayacaktınız. Tek bir ihramla şeye kadar, bayrama kadar devam ettiniz. Ama hac mevsimine kadar umreden yararlanmış olmak için yararlanma demek, ihramdan çıkmanıza bir fırsat veren bir iş yapmanız demektir. Geliyorsunuz, umre yaptınız mı, ihramdan çıkıyorsunuz. İhramdan çıkmanın verdiği bir rahatlama var. Çünkü sürekli ihramda olmanın bir şeyi var, sıkıntısı var. Bunun bir rahatlaması var. Ondan yararlanırsanız eğer
Femesteyseram
minel hedi, böyle kolayınıza gelen bir hediye kesin. O hedi işte koyun, keçi, sığır, deve. Bunlardan birini şekil kesin. Peki? Bunu bulamayan
Fesiyamu felâzeti eyyâmin fil haccî
ve seb'atin izâ
ve seb'atin izâ racal.
Hacda 3 gün, geri döndüğünüz zaman da 7 gün oruç tutsun.
Tilke aşaratun kâmile.
Tam 10 gün. O zaman bir hediyin karşılığı oruç kaç günmüş?
10 gün.
10 gün. Tamam. O zaman ya hedi verir, yani bir koyun, keçi, sığır, deve orada keser şeyde, haremde, ya da 10 gün oruç tutar. O 10 gün orucu orada tutması şart değil. İstediği yerde tutabilir. Yani buradaki az önce okunan ayetten aldığımız hüküm sadece 10 günün bir hediye karşılık geldiği hükmüdür. Başka bir şey değil yani. Evet, şimdi ondan sonra
Afallahu amma selef.
Afallahu amma selef. Daha önce yaptıklarınızı Allah affetti. Demek ki ondan önce bir takım yanlışlar yapılmış. Ve men ade fe yentekimullah min. Ama kim şey yaparsa, tekrar suç işlerse Allah ondan intikam alır. İntikam demek, aynen az önceki ifade, işlediği suça denk bir şekilde cezalandırır demektir. Türkçedeki intikam değil. Yani yaptığı suçun denk cezasını verir, gene aynı az önce okuduğumuz gibi cezalandırır. Vallahu azizun intikam. Allahu Teala güçlüdür, üstündür ve intikam sahibidir. Yani cezayı işlenen suça denk olarak verir. Onun için Türkçe, yani intikam diye tercüme ettiğiniz zaman Türkçe'de yanlış anlaşılır. Evet, ondan sonraki ayet uhille lekum, sizin için helal kılınmıştır. Leyletessiyami, yok yanlış oldu.
Saydul
bahri. Saydul bahri, deniz avı. Deniz avı sizin için helal kılınmıştır. Ve taamuhu, ve denizin yiyeceği. Şimdi deniz avı derken ne aklınıza gelir? Balık, yani kaçanlar. Kaçan avlanır. Peki denizin yiyeceği derken ne akla gelir? Hı? Tabii. Orada işte çeşitli şeyler. Yani elinize atıyorsunuz. Midye var. Başka ne?
Yosun
var. Deniz kestanesi olur. Başka şeyler olur. Neyse. He? Yengeç öyle kolay mı? Kolay mı alınıyor yengeç? Ha, iyi tamam. Yok yani avlanmayı gerektiren... Alınabiliyor. Tamam. O zaman o da tağımı sayılıyor. Yiyeceği sayılıyor deniz. Tamam. Bak şimdi diyor ki Allah, denizin avı ve yiyeceği helal. Meta'an lekum melisseyyara. Yani sizin için bir yiyecek, hem de o denizlerde gidip gelen kişiler için. Bakın denizde, deniz avına Allah müsaade ediyor. Çünkü denizde ondan başka yiyecek bulamayabilirsiniz, değil mi? Öyle kolay mı? Onun için Allah-u Teala var. Ama karada başka yiyecekler bulmak mümkün. Ondan sonra وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا, tekrar ediyor burada. İhramlı olduğunuz süre içerisinde kara avı size haram kılınmıştır. Kara avı haram. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, Allah huzuruna toplanacağınız Allah'tan çekinin. Allah'a hesabınızı vereceksiniz. Ondan çekinmeniz gerekir. Şimdi burada şey var. Yani Allah-u Teala işte dört ayette dört tane haram kılmıştı, bunun dışında haram yoktur falan diye sürekli burada ders yapıyoruz. Allah-u Teala niye bu ayeti ayrıca zikretti? Bununla ilgili biraz konunun uzmanı olan Yahya Hoca'yı dinleyelim. Evet.
Evet, şimdi bu Maide suresinin 96. ayetiyle ilgili hocam söz verdi. Onun hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bu 96. ayet esasen hani bağlamında anlayacak olursak ihram durumuyla alakalı özel bir hüküm ifade ediyor gibi, ama özel bir hükmün içerisinde öyle bir şey söylüyor ki Allah, genel bir hüküm de ifade ediyor. Yani ne demek istiyorum? Şimdi ihramlıyken av yapmayın dedi Allah. İhrama insan ne zaman giriyor? Ya umre yapmak için giriyor ya da hac yapmak için giriyor. Onun haricinde ihrama girmez insan durup dururken. Peki ihramlıyken av yapmayacaksınız. Akla hemen soru gelebilir. Kara, deniz, hangi av yasak? Allah 96. ayette bir açılım getiriyor. Diyor ki yani ihramlıyken sadece kara avı yapmak size haram kılınmıştır. Ama deniz avı ve deniz yiyeceği ihramlıyken dahi size helaldir. Dolayısıyla birinci söylemek istediğim buydu. Yani ihram durumunda yasak olanın sadece kara avı olduğu, denizde avlanmanın ve denizdeki yiyeceklerden istifade etmenin ihram durumundayken bile helal olduğu. Bu özel durum. Genel durumla ifade etmek istediğim ne? O da şu. İhramlıyken dahi denizde avlanmak, deniz avı, deniz yiyeceği helalsa, ihramlı değilken hayli hayli helaldir. İşte bu da genel bir hüküm ifade ediyor. Yani özel bir yerde Allah hem o özel hükmü hem de onun dışında kalan zamanlardaki genel hükmünü de ifade etmiş oluyor. Yani mutlak manada deniz avı ve deniz yiyeceği bizim için helaldir. Herhangi bir istisna var mı burada? Yok. Deniz avı ne dedik hocam ifade etti? Hangi hayvanları kapsar? Ancak av yapmak suretiyle ele geçirebileceğimiz hayvanları kapsar. Balık onun başta gelenidir. Onun haricinde ıstakoz, karides, kalamar ne diyorsanız yani kaçıp ancak bizim olta atarak, ağ atarak veya herhangi bir şekilde bir vasıta kullanarak ele geçirebileceğimiz tüm deniz canlıları. Bir de ta'am kelimesi geçiyor. Denizin yiyeceği de helal kılınmıştır. O da av yapmadan kolayca yani dalmak suretiyle çıkarılabilecek olan midye gibi, deniz kestanesi gibi veya işte yosun gibi veya denizin içerisinde ölüp yüzeye çıkmış olan balık veya denizin kıyıya attığı bu canlılar, hazır lokma olarak sunduğu şeyler mutlak manada helal. Hiçbir istisnaya Allah burada yer vermedi. Mutlak manada helal. Peki bu ayet niye var? Yani niye Allah Teala bize denizin her türlü yiyeceğinin helal olduğunu söyledi? Bununla ilgili bugün müzakere yaparken bir hususa hani yer vermemiz gerektiğini düşündük de hocam o yüzden bana söz hakkı verdi. O da şu. Şimdi yiyeceklerle alakalı olarak özellikle bu hayvansal gıdalarla alakalı Cenab-ı Hak 4 tane ayet indirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bu 4 ayette de 4 tane haram var. Bunlar bir tanesi En'am suresinin 145. ayeti, bir tanesi Nahil suresinin 115. ayeti, yani 16. sure 115. ayet, bir tanesi Bakara suresi 2. surenin 183. ayeti, bir de son inen ayet olduğu rivayet edilen Maide suresinin 3. ayeti, 5. surenin 3. ayeti. Bu 4 ayette de Allah Teala 4 tane şey haram kılmış. Ne bunlar? Birincisi diyor ki Allah, size kendiliğinden ölmüş hayvanlar haram kılınmıştır. Yani insan dahli olmadan, kesilmeden ölmüş olan hayvanlar. Ki buna Kur'an diliyle meyte ismi veriliyor. Meyte. Kendiliğinden ölmüş, biz kesmeden ölmüş olan hayvan. İkincisi kan. Yani hayvanların ister canlıyken isterse kesim esnasında dışarıya akmış olan kanı haramdır. Üçüncü olarak domuz eti haram kılınmıştır. Dördüncü olarak da Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen hayvanlar. Bu 4 ayetin 4'ünde de haram kılınanlar bu 4 taneden ibaret. Şimdi bakın birincisi neydi? Kendiliğinden ölmüş olan hayvan size haram kılındı dedi. Peki kendiliğinden ölmüş hayvan denildiğinde biz ne anlarız? Kara hayvanı mıdır? Yoksa anlaşıldı. Deniz hayvanları da bunun kapsamına
hepsi
girer mi,
anlaşıldı.
girmez mi?
Ölmüş hayvan dedi.
Yani kendiliğinden ölmüş bir deniz canlısı da bu meyte kapsamına girer mi? Girebilir. Yani havada uçan, şimdi biz onu yine kara hayvanı olarak sayacağız. Kuş kendiliğinden ölmüşse bu meyte kapsamına girmez mi? Acaba balıklarda veya denizde yaşayan diğer bu canlılarda karides, ıstakoz, kalamar, bunların da kendiliğinden ölmüş olanı acaba meyte kapsamına girer mi? İşte girebilir. İşte bu Maide suresinin...
O zaman öyleyse hayatta hiç balık yiyemezsin. Hiç, kusura bakma.
Niye?
Hiç besmeleyle kesilen balık gördünüz mü?
Yani ağ atıyorsunuz, tonla balık çıkıyor, hamsi çıkıyor. Ve her birini siz, eğer bu ayetler, şu Maide suresi 96 olmasaydı, yani ister tek tek tutun, balığı şeyi atın, oltayı çıkarın, o hayvan biraz sonra havasızlıktan vesaire ölecek. Yani neticede yine meyte olacaktı, kendiliğinden ölmüş olacaktı. Siz kesmediğiniz sürece, yatırıp hamsiyi atırıp kesecektiniz helal olması için. Tonlarca hamsiyle falan.
Yani,
bir nebze uğra. Ama işte bu Maide suresinin 96. ayeti böyle bir yanlış anlamanın önünü kapatıyor. Ve Allah diyor ki denizde bulunan ve ancak avlanmak suretiyle ele geçirebileceğiniz canlı hayvanlarla denizde hazır lokma olarak bulacağınız her türlü hayvan, ister canlı, isterse ölmüş olsun, mutlak surette size helaldir. İşte bu ayet olunca anlıyoruz ki deniz canlılarında işte yere yatırım, kesme, boğazlama falan şartı şurtu yok. Mutlak manada helal. Peki doğru mu anladık, yanlış mı anladık diye biz bir ikilemde kaldığımız zaman ilk bakacağımız şey ne oluyordu? Yani Kur'an-ı Kerim'i acaba biz mi yanlış anladık diye Resulullah'tan gelmiş bir sahih bir uygulama var mı yok mu diye bir test ediyorduk kendimize. Bakıyoruz deniz canlılarıyla alakalı olarak Resulullah'ın bir beyanı var. Ona denizin suyuyla ilgili bir soru soruyorlar. Bak yine özel bir soru soruyorlar. Resulullah bunu genel bir cevapla cevaplandırıyor. Diyor ki ya Resulallah işte denizin suyu temiz midir? Hani abdest alabilir miyiz? Gusül alınır mı o suyla? Necis olan elbiseler yıkanır mı vesaire? Resulullah'ın şöyle kısa bir cevabı var. Diyor ki huve tahuru ma'uhu elhillu meytetuhu. Ne demek? Denizin suyu temiz ve temizleyicidir. Meytesi de helaldir. Yani neydi meyte? Ölmüş hayvan değil mi? Yani kendiliğinden ölmüş olan hayvan. Yani normalde sanki hani haram olması gerekir gibi anlayacağımız şey. Ha bakın Resulullah da zaten ne yapmış oldu? Maide suresinin 96. ayetini bize kısa böyle 2-3 kelimeyle ifade etmiş oldu. Denizin suyu temizdir. Yani ne demek? Abdest alabilirsiniz, gusül abdesti yapabilirsiniz, necis bir elbiseyi, pis bir şeyi temizleyebilirsiniz. Bir, iki, meytesi de helaldir. Yani kendiliğinden ölmüş olan hayvanı da denizde bulduğunuz zaman yiyebilirsiniz. Tabii ki bu hani zehirli olmayacaksa vesaire vesaire onu söylemeye gerek yok. Ama normal şartlarda siz bir oltayı çektiğiniz zaman veya büyük miktarlarda av yapıldığında ağ atılıyor bir şey diyor adam. Bir ton, iki ton balık. İçerisinde hangisinin canlı, hangisinin biraz önce ölmüş olduğunu kontrol etmeye gerek var mı bu durumda? Çekiyorsun ve hepsi ne oluyor? Helal.
Yok, zaten ona da gerek yok. Bak şimdi. Orada her halükarda o balık ölmek zorunda. Kesin yani siz işte oltayla avladınız. Ya dışarı çıkardın. Sen nasıl kesebilir misin balığı? Sıçrar, şey yapar. Nasıl keseceksin? Yani o şey, o hayvanlar gibi değil ki. Yani ne yaparsan yap, o kendi kendine ölecektir. Dolayısıyla o eğer kapsamı, o meyte kapsamına girerse hiç kimse deniz hayvanlarını yiyemez. Onun için Allah burada yani özel bir ayet indirmiş.
Yani. Maide 96. Şimdi bazen şununla karşılaşabiliyoruz. Gelen sorulardan da anlıyoruz ama internette de görüyoruz. Şimdi şöyle deniyor. Ya bu hadis benim biraz önce söylediğim hadis olmasaydı huvet tahuru ma'uhu elhillu meytetuhu işte o zaman biz denizin hiçbir böyle kendiliğinden ölmüş canlısını yiyemezdik. Ama bu hadisten dolayıymış. Ya peki Resulullah'ın bu hadisi nereden yola çıkarak söylediğini zannediyorsunuz siz? Maide suresi 96. ayet olmasaydı Resulullah kendi hevasından mı kalkıp bunu söyleyecekti?
İşte burada sanki hadise bir yer ayarlayabilmek için Maide 96'yı unutturup bu hadis sebebiyle biz yiyoruz. Ha bak, hadisler olmasaydı siz asla balık malık bilmem ne yiyemezdiniz diye böyle lüzumsuz şeyliklere kaçılıyor. Halbuki Maide 96. ayet olmasaydı bu hadis olmazdı. Doğrusu o. O hadis olmasaydı biz onları yiyemezdik değil. Bu ayet olmasaydı bu hadis olmayacaktı. Bu ayetten dolayı Resulullah öyle bir ifade kullanmış oldu. Bir, iki. Şimdi bu meyte kapsamına başka ne girer? Bir soru daha soralım zihnimize. Biz bir hayvanı,
kara avı.
Kara avı. Tabii. Şimdi onu söyleyeceğim. Yani normalde bir tavuk olabilir, değil mi? Kanatlı hayvanlar,
bu koyun. Gitmeden şurada bir şey evet. Eksik kalmasın. Onu da şey yapalım. Az önce dedi ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o hadisi olmasaydı biz deniz hayvanlarını yiyemezdik. Peki siz o hadise uyuyor musunuz? Farz edelim ki o hadis var. Şey, o hadise mi uyuyorsunuz ki bunu konuşuyorsunuz? Yani el bahru huve tahuru ma'uhu vel hillu meytetuhu. Yani deniz suyu temiz, ölüsü helaldir diyorsa siz denizden çıkan her şeyinin yeneceğine fetva veriyor musunuz?
Özellikle Hanefi olarak.
Hanefiler. Sadece yani olur. Hadise mi uyuyorsunuz ki gelmiş bir de konuşuyorsunuz? Bakın şimdi az önce Yahya ayete doğru meal verdi. Ama şu yani Hanefilere mahsus olan tüm tefsirlere bakın, tüm meallere bakın. Şimdi şuraya bakın. İşte Diyanet'in mealinden okuyorum. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere,
yani Maide 96.
Maide 96 evet. Bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek. Bak deniz ürünlerini de değiştirmiş bu. Onu yemek. Deniz ürünleri dediği zaman diğerleri girer.
Evet.
Mesela bu ifade bunu buraya koymuşlar demek ki işlerine yatmamış da koymuşlar.
Ama yine doğru değil çünkü
ama gene yanlış.
Olarak çevirmişler yani.
Gene yanlış. Evet. Yani mana büsbütün yanlış ama yine biraz o da ne demiş?
Ha tamam ha, şimdi tamam. Sefa'yı yakaladı bunu. Bu da Diyanet Vakfı'nın meali.
Zaten en son şey yap istersen benim masadan. Evet,
hem size
en son yayınladıkları meali.
Hem size
getir.
Hem de yolculara fayda olmak üzere deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı.
Buyur hadi. Deniz avı yapmak ve yemek. Ne demek deniz avı yapmak ve yemek?
Evet.
Efendim mezhepleri şey yapmasın diye
ya, tamamen bir
zarar görmesin diye
şey,
ayeti
yani
mezhebe
tamam.
Uyduruyorlar. İşte bunu Allah-u Teala tahrif diyor. Ayeti tahrif ediyorlar ki mezheplerine bir şey olmasın.
Evet. Hangisi?
Tamam. Bu en son Diyanet'in en son yayını. İstersen üzerindeki baskı tarihine bak. 2017 olacak.
Evet. 2017 yılında. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı.
Onu yemek.
Evet. Onu yiyeceği olması gereken ifade bu. Avlanmak değil, avı.
Deniz avı.
Deniz yiyeceği başka bir şeydir. Denizde avlanmak ve onu yemek farklı bir şeydir. Ayette söylenen bu değil.
Ayetin anlamı evet. Tamamen tahrif ediliyor. Bak dikkat ediyor musunuz? Yani siz hadise uymuyorsunuz diyor. Lan kardeşim siz hadise mi uydunuz da konuşuyorsunuz? Siz ne ayete uyuyorsunuz ne hadise uyuyorsunuz? Eğer hadise uyuyor olsaydınız denizin ölüsü helaldir ifadesinde ölüye sadece balıklar mı girerdi? Onu nereden çıkarıyorsun?
Diğerlerini de söyleseydiniz bari.
Ha, diğerlerini de söyleseydiniz
Karidesi,
bari.
Karidesi, midyesi, ıstakozu vesaire.
Şimdi ha. Devam edebilirsin.
Evet şimdi bu meyte dedi. Kendiliğinden ölmüş olan hayvan. Yani bizim insanların kesmeden öldüğü hayvan. Peki dedi ki ikinci bir şey daha bunun kapsamına giriyor mu? Mesela avlayarak ele geçirdiğiniz bir kara hayvanı düşünün. Bir tavşan olabilir. Değil mi? Bir geyik olabilir veya bir kuş olabilir. Değil mi? İnsanlar av yapmaya çıkıyorlar, ördek vuruyorlar, şunu yapıyorlar. Kesilmiş bir hayvan mıdır bu? Ya vuruyorsunuz neticede. Eski zamanda ok atıyorlardı, mızrak atıyorlardı. Şimdi silah atılıyor. Silahı vuruyorsunuz, havada kuş uçuyor. Pat diye biraz sonra düşüyor. Yanına gittiğinizde de %90-99 öldü o hayvan. Peki bu hayvan nedir? Kesilmiş bir hayvan mıdır?
Yok. O zaman o da yenmemesi lazım.
Ya bu işte yani kesilmeden ölmüş bir hayvan kapsamında. Heh, şimdi işte buna ne olacak? Detay getirecek olan bir ayet daha lazım. Bizim böyle şeylere çıkmazlarda kalmamamız için hemen bu Maide suresinin 3. ayetinin peşine bir okuyoruz, bir bakıyoruz ki 4. ayetinde Maide suresinin Allah hemen zihinlere gelecek bu soruya da cevap vermiş. Bize bırakmıyor yani aman şey yapalım da felsefe yapalım acaba bunun kapsamını bu girer mi? Yok. Hemen diyor bakın Maide suresi 4. ayet ne o? يَسْأَلُونَكَ مَاذَا اُحِلَّ لَهُمْ Sana neyin helal kılındığını soruyorlar kendilerine. قُلْ يَحُلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ De ki o insanlara size temiz, leziz olan her şey helal kılındı. Başka? وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ O normalde yırtıcı olan, parçalayıcı olan bir takım hayvanlar vardır değil mi? Doğan gibi, şahin gibi, evcilleştirmiş köpekler gibi av hayvanları değil mi? Siz onları avlanmalarda kullanırsınız. Onlardan eğitip mükellibine hani eğittiğiniz tuallimunehunne mimma allemekumullah Allah'ın size öğrettiği bilgilerden onlara öğretip de avcı hayvan haline getirdiğiniz o hayvanların tutup getirdiği hayvanlar da size helaldir. Ne oldu şimdi?
O hayvanlar sağ salim getirecek değiller.
Yani siz normalde işte adam attı bir şeye vurdu keklik falan bir şey kaldırdı hemen öbür taraftan şeyi salıyor. Değil mi? Karadeniz'de doğan şahinler bu tip şeyler için kullanılıyor. Hemen salıyor hayvan tak atmaca gidiyor getiriyor. Getirdiğinde ölü getirdi bunu. Sen vurdun ama kesmeden öldü hayvan. Ne diyor Allah? Eğer eğittiysen o tuttuğu hayvanı kendisi için yemeden sana getirebiliyorsa tek parça halini senin vurduğun şekliyle onu da yiyebilirsin diyor Allah. Bakın meyte kapsamından bu dördüncü ayet otomatikman çıkartıp avlanmak suretiyle de kara hayvanlarının helal hale getirilebileceğini ne yapmış oluyor Cenab-ı Hak bize? Öğretmiş oluyor. Ne diyor? Fekülü mimma emsekne aleyküm. Onların sizin için tuttuklarını yiyin. Bak, kendisi için tutmuşlarsa yırtıcı hayvanın yediği hayvan kapsamına gireceği için Maide 3. ayetten dolayı haram olurdu. Ama kendisi için değil. Biz eğittiğimiz için tamamen bizim için tutup onu getiriyor. Kendisi hiçbir şey koparıp yemiyorsa o hayvan eğitimli bir av hayvanıdır. Onun bize tutup getirdiği hayvanlar kesilmese de getirdiğinde ölüyse aldığı darbe sonucu o hayvan helaldir. İşte bütün bu ayetleri bir şeye alt alta üst üste koyduğumuz zaman deniz avı, deniz yiyeceği, kara avı, ne zaman helal ne zaman haram hepsi tak tak tak bir puzzle'ın parçaları gibi yerine oturuyor. Ekstradan işte bir hadis rivayetine muhtaç duruma gelmiyorsunuz. O bütün hadis rivayetlerinde bu ayetlerin altında bir yere oturmuş oluyor.
Doğru alıp anlayıp anlamak.
Yani Resulullah'ın sözleri hangi ayetlerden çıkmış diye net bir şekilde öğreniyorsunuz. Aksi takdirde Allah'ın yasakladığı bir şeyi bunlar Resulullah'a serbest bıraktırmış oluyorlar. Yani diyor ki Allah kendinden ölmüş olan hayvanı haram kıldı. Ama Resulullah dedi ki ya tamam Allah böyle dedi ama haşa deniz hayvanları bundan müstesna. Siz biraz da bana bakın yani. Sırf onun dedikleri olmasın. Haşa. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey yok. Yani Resulullah'ın bütün sözleri bu ayetlerin bir araya getirilmesinden müteşekkil, kısa, özlü ifadelerden ibaret.
Sen burada küçük bir şey kaldı. Orada daha iyi anlaşılması için. Şimdi Maide suresinin 3. ayetinde وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ diyor. Yırtıcı hayvanların yediği. Bu bizim av hayvanların hepsi de yırtıcı hayvan kapsamına giriyor. Şimdi o hayvanların yediği haram. Sadece ölmeden keserseniz helal diyor. Fakat bizim onlar kendileri için yakalıyor. Bizim avcı olarak yetiştirdiğimiz hayvanlar bizim için yakalıyorlarsa o helale dönüşüyor. Böyle çok önemli bir fark var yani. Bizim kendileri için yakalarlarsa ölmeden kesmemiz lazım. Ama bizim için yakalarlarsa ölmüş olsa bile yiyebiliyoruz.
Yani atmacayı saldınız işte tavşanın üstüne mi neyin üstüne gidiyor artık bilmiyorum. Belki kekliğin üstüne getiriyor yarısını yemiş yolda falan. O olmaz.
Bu olmaz.
O haram olur. Niye? Kendisi için tuttu onu. O zaman mekilese bu kapsamına gireceğiz ama hiç öyle bir şey yok. Siz vurdunuz, düşürdüğünüzü gidip yakalar getirirse o hayvan işte bu Maide suresi 4. ayet kapsamında olduğu için helal olacak.
Bir de şey var tabii şimdi hac dönemi olduğu için de bir kısım ihram yasakları var ve birçok vatandaşımız bundan dolayı ciddi sıkıntıya düşüyor. O konuda da Fatih Hoca'yı dinleyelim.
Evet. Bugün esasında okuduğumuz Maide suresinin ayetleri ihramlı kişinin av hayvanı ile ilgili şeyleri, yasakları, yani bu kişi avlanamaz. Bu bir yasak, Kur'an-ı Kerim'in açık seçik ifade ettiği. Tabii bunun dışında da Kur'an-ı Kerim'de ihramlı kişinin yapmaması gereken başka şeyler de var. İşte Bakara suresinin 196 ve 197. ayetlerinde işte orada tıraş, saç kesme, kısaltma meselesi. Sonra cinsel içerikli konuşmalar ve tabii ki cinsel ilişki eşler arasında. Yine günah sayılan işlemlerin yapılması, füsuk denilen. Ayrıca insanların birbirleriyle tartışmaları, kavga etmeleri, polemiğe girmeleri. Yine Kur'an-ı Kerim'e bakıldığından bunlar ihramlı kişinin yapmaması gereken şeyler o esnada. Ve biz bugün avla ilgili kısmını gördük. Kişi normal zamanlarda yapabileceği av faaliyetlerini ihramlı iken yapamaz. Deniz bundan istisna edildi. Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'de çerçeve böyle ama hacca gidenler bilirler. İhramlı kişinin yapmaması gereken başka pek çok şeyden bahsedilir. İşte giydiği elbiseden tutun, koku sürüp sürmemesi, giydiği elbisenin dikişli olup olmaması, giyeceği terlik mi olacak, ayakkabı mı olacak gibi bir takım farklı şeyler. Şimdi bunlarla ilgili genel itibariyle bakıldığında tabii bütün bu yasaklar temelini mezheplerden alıyor. Önce çok kısaca hepsinden birer ikişer cümleyle bahsedecek olursak elbise ile alakalı. Özellikle şunu söylüyorlar, diyorlar ki elbise dikişli olmamalı. Hatta şu an herkes girebilir. Din İşleri Yüksek Kurulu'na sormuşlar bu soruyu. Din İşleri Yüksek Kurulu bütün hacı adayları için buna şöyle demiş. İhramlı kimsenin bir gündüz veya bir gece süresince dikilmiş elbise veya iç çamaşırı giymesi durumunda küçük baş hayvan kurban etmesi gerekir. Bunu kanunlaştırmış, maddeleştirmiş.
Bu sözün %100'ü Kur'an'a da sünnete de aykırıdır. Bak bunu açıkça söylüyorum. %100'ü. Hacıları ne hale sokuyorlar?
Evet, Din İşleri Yüksek Kurulu bunu maddeleştirirken atıf olarak ne bekleriz hepimiz? Yani şu surenin şu ayetine bakabilirsiniz. Veyahut diyebilir ki şöyle bir hadis var. İbni Abidin Reddül Muhtar 3. cilt 488'i kaynak olarak göstermiş. Şimdi buralara bakıldığında da bir takım rivayetler karşımıza çıkıyor. Mesela bu rivayetlerden bir tanesi. Hadis fıkıh eserlerinde geçiyor. Muhammed Aleyhisselam devesinden düşüp ölen ihramlı bir kimse hakkında başını örtmeyin. Çünkü o kıyamet günü telbiye getirerek dirilecektir demiş. Buradan hareketle ihramlı kişinin başının veya ihramın dışındaki herhangi bir şeyle örtülmemesi gerektiğine dair çıkarım yapılmış.
Peki orada ölen kadın olsaydı başını açır mı diyecekti Resulullah?
Kadınlar için bir başka rivayet var. Kadınlar için de diyor ki kadının ihramı yüzüdür. Yüzünü örtmemeli. Bunun dışında her yerini örtebilir şeklinde. Bu rivayetlerle alakalı mesela sadece bu giyme, erkek ve kadın için giyinme ile ilgili rivayetler hadis kaynaklarında elimde Nasburraye var. Bu hadisleri tahric eden. Burada bu rivayetlerle ilgili çok ciddi eleştiriler yapılıyor. Yani fıkıh eserlerine girmiş olan bu rivayetlerle haçtaki ihram yasaklarıyla alakalı olarak. Dolayısıyla yine mesela bir başka ihram yasağı güzel koku sürünme. İhramlı kişinin güzel koku sürmesi, hatta elbisesinin kokması yine bir kural hatası olarak görülüyor ve bunun için bir fidye gerekiyor. Benzer şeyi, yine aynısını şu an herkes girebilir. Din İşleri Yüksek Kurulu'na sormuşlar. O da demiş ki, İhramlı kimse için bir organının tamamına veya daha az kısmına güzel koku sürmek yasaktır ve ceza gerektirir. bir organının tamamına veya birden çok organa sürdüğünde toplamı bir organa varacak şekilde koku sürerse, koyun veya keçi kesmesi, daha az bir yere sürerse sadaka vermesi gerekir. Bunu da maddeleştirmiştir.
Onu da bir deliliyor.
Bununla ilgili de Muhammed Aleyhisselam'a atfedilen bir rivayet. Muhammed Aleyhisselam demiş ki, ihramlı kişi güzel koku ve zaferan sürülü elbise giyemez diye bir rivayet kendisine şey yapılmış. Yine ihramlı bir kişi düşmüş, yaralanmış. Muhammed Aleyhisselam onun için uygulanacak bir faaliyet olarak demiş ki, bu kişinin başını örtmeyin ve güzel koku da sürmeyin. Böyle bir rivayet, böyle bir rivayetten hareketle de denilmiş ki ihrama giren kişi güzel koku süremez. Ve bunların hepsinin ötesinde bir rivayet naklediliyor. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, bir adam soruyor Muhammed Aleyhisselam'a, ya Resulallah, hacı kimdir? O da diyor ki, üstü başı tozlu, dağınık, pejmürde kişidir. Bundan dolayı da işte hatta yine bu fıkıh kitaplarında üzerindeki bitleri öldüremez. Niye? Yani bir hacı adayı üzerinden çıkan bitleri öldüremez.
Belki bit de hacı
adayı. Hocam bunun için diyorlar ki bit tefes, yani kıl, tırnak, saç gibi fazlalıkları gidermek anlamına gelir hocam.
Ya o tefes de zaten tam bir trajedidir yani. Tefes
bundan dolayı bizi de öldüremez diyorlar.
Aman ya.
Bitin haccına mani olmamak. Yani bu tefesle ilgili ayet okuyacak mısın?
Hac suresi 29. ayet hocam o.
Aman ya Rabbim. Neyse istersen sen konuş da ona da vakit kalır. Tamam.
Yine bu av hayvanı ile alakalı bugün asıl şeyimiz, konumuz. Orada bir rivayetten dolayı şöyle diyorlar. Av sayılmadıkları için pire, sivrisinek, karınca, karasinek, kene, eşek arısı gibi hayvanları öldürmekte bir beis yoktur. Bunlar av hayvanı değildir. Ama bunun dışındakileri şey yapamazsınız, avlayamazsınız, öldüremezsiniz. Peki bu niçin? Bununla alakalı bir rivayet diyorlar. Muhammed Aleyhisselam demiş ki, sınır tanımaz 5 hayvan vardır. Yani bunlar artık karşı konamaz. Herhangi bir önlem alınamaz. Neymiş onlar? Yılan, akrep, fare, kuduz köpek ve karga. Bunlar ihramlı da olsanız öldürebilirsiniz denilmiş. Ve bunlara kıyasla işte biraz önce söylediğim pire, sivrisinek, karınca, karasinek, eşek, bunlar da bu hayvanlar grubuna girer kıyasla. Bunları öldürebilir ama bunun dışındakileri öldüremezsiniz. Hatta biraz önce söylediğim gibi işte biti dahi öldüremezsiniz. Orada herhangi bir bitkiyi kopartamazsınız ki bununla ilgili herhangi bir ihram yasağı şu bu yok ki. Bu harem dairesinde 365 gün geçerli olan bir şey.
Koydurmuşlar oraya
Yani bu gibi bir takım insanları artık hani hastalık derecesine sokacak bir takım Kur'an'da olmayan sadece işte bir takım rivayetlerden üretilmiş ihram yasakları bizim fıkıh eserlerinde var ve şeye de girildiğinde, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesine de girildiğinde hacı adayları için bunları mesela yine bir tane okuyarak bitireceğim. İhramlı kişinin tırnaklarını kesmesi yasaktır. Şayet tırnağını keserse ceza gerekir. Cezası ise kestiği miktara göre değişir diyor. Sonra ihramlı iken topukların ve aşık kemiklerinin açık olması, ayakların üst kısmının da tam örtülmesi gerekir. Bunun için kişi ayaklarının üzerini tam kapatmayan ve arkası açık olan terlik ve benzeri bir şeyler giymelidir diye yine maddeleştirmiştir hocam.
Şimdi bunu söyledim de bir şey aklıma geldi. Biz İlk hacca 80'de mi gitmiş? Benim ilk hacı arkadaşım burada Mehmet Hoca. 80'deydi değil mi gittiğimizde? Şimdi ondan sonraki sene yani 81 belki 82 de olabilir. Yani tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim. Hacca götürecekleri din görevlileri için bir imtihan açtılar Ankara'da. Ben de şimdi imtihan için girdim. Şimdi imtihana girmeden orada İmtihana girenleri organize eden bir tanıdığım var. Böyle dedim, öyle hava atarsın. Şimdi de kazan da göreyim dedi. Allah Allah. Ulan ben kime hava attım? Neyse içeri girdik. Bir soru sordular. Verdiğimiz cevabı yanlış buldular. Ve kazanamadık imtihanı. Ondan sonra çıktım. Şimdi geliyorum. Allah Allah ya, bu sorunun cevabı niye yanlış? İstanbul'a gelinceye kadar düşünüyorum. Ya nasıl onların hac rehberi olarak bastırdıkları kitaba baktım. Hakikaten ben yanlış söylemişim. Bu kitaba göre yanlış. Ama ya, bu yanlış olmaması lazım benim bilgilerime göre. Geldim İstanbul'a, bir araştırdım, baktım yok ya, o hac rehberi yanlış. Benim verdiğim cevap tamamen doğru. Ondan sonra dedim ya bu ne biçim rehber hazırlamış Diyanet. Oturdum orada. Yani kaç sayfa? Ben 30 sayfa diye hatırlıyorum ama tabii geçmiş gün, yanlış olabilir. Bu hac o rehberiyle ilgili yanlışları çıkardım. Teker teker gerekçelerini yazdım. Din İşleri Yüksek Kurulu'na gönderdim. Hadi bunları değiştirin ya da benim hatamı söyleyin. Yaptıkları tek şey şu oldu, bir daha da imtihan açmadılar. Şimdi ve düzeltmediler yani. Esas rahatsız edici olan o. Şimdi burada elbiseyle alakalı bir sürü şeyler var. Bakın ayeti kerimede Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki müminlere söyle, Nur suresinde mümin erkekler için işte gözlerini kaş tarafı öyle dikerek bakmasınlar, gözlerini biraz kıssınlar ve ferçlerini korusunlar. Ferç dediğimiz kol ve bacakların arası, bacaklarda dahil yani. E peki, şimdi siz diyorsunuz ki kilot giyemez hacı. Dikişli elbise giyemez kelimesi Resulullah'ın ağzından çıkmamıştır. Onun için az önce %100 yanlıştır dedim. Bu bir yorumdur. Daha sonrakilerine kattı. Dikişli elbise diye bir olay yok. Bu konuda iki tane rivayet var. Birisi Abdullah İbni Ömer rivayeti, efendim şeyde olmuş diyor. Medine çıkışında işte Resulullah hacı şey yapmaz, ayağına mes giyemez. Eğer başka elbise yoksa aşık kemikleri var ya ayağın iki taraftan, onun altından mesini kessin, giyinsin. Yani bu mes yerine bot diye düşünün. Yani botun ağzını bu aşık kemikler, yani ayağın iki tarafındaki kemikler aşıkta kalacak şekilde kessin, giyinsin demiş ki o terlik falan değil. Yani bugün bizim giydiğimiz iskarpinlerin neredeyse %100'e yakını bu tanıma uyar. Şimdi ondan sonra da işte şalvar giymesin diye şimdi öyle bir rivayet var. Bir rivayet Abdullah İbni Abbas rivayeti. Efendim izar veride bulunamayan şalvar giysin. Şey yap, o şeyden ayakkabıyı bulamayan da mes giysin demiş. Şimdi iki tane rivayeti var. Ya kardeşim hacca iki kişi mi gitti de bu rivayetleri yaptı? Arafat'ta Resulullah bunu söylerken bir tek kişi mi, Abdullah İbni Abbas mı duydu? Daha 12 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki. Yok pardon. 10 yaşında değil mi o zaman? Çünkü Resulullah'ın hac sırasında 10. sene şey etti. O zaman Medine'ye gelmişti. Daha 10 yaşındaki çocuk tutacak, rivayet edecek bunu. Peki diğerleri?
Hocam rivayet aynen şöyle. İbni Abbas diyor ki peygamberi Arafat'ta hutbe okurken dinledim, şöyle buyurdu.
Bak hutbede söyleyecek. Orada var 150 bin kişi mi rivayet ediliyordu? O kadar insandan 10 yaşındaki çocuk duyacak bunu ve haber verecek. O kadar hacca giden kişilerden Resulullah yüksek sesle söyleyecek ki bir tek kişi duyup haber verecek. Peki Kur'an-ı Kerim'de niye Allah-u Teala böyle bir yasak koymamış? Çok büyük bir ihtimalle bunu para kazanma yolu olarak ortaya koymuşlardır. Şey döneminde az önce söylüyordun ya, İstersen sen tamamla benim yanımda konuştuklarını.
Evet, bu Muhammed Aleyhisselam döneminde Mekkeliler hac şeyini müthiş bir ticaret sektörü haline getirmişler. Yani tarih kitapları böyle yazar ki Kur'an-ı Kerim'de bir takım ayetler de buna çok ciddi anlamda atıfta bulunuyor. İşte mesela en bildiğimiz nedir? Hac ve umreyi bir arada yapmayı Mekkeliler diyorlar ki bir insanın annesiyle zina etmesinden daha büyük bir günahtır diye bir kaideleştirmişler o dönemde. Hac ve umre aynı dönem. Oysa Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda? Hiçbir mahsuru yok diyor. Niçin? Çünkü gitsin, hac için gelsin, sonra gitsin, birkaç ay sonra tekrar gelsin. Yani sürekli bir dönüşüm,
sürekli alışveriş
yapsın. Yine giysilerle alakalı diyorlar ki işte oraya o dönemde gelen hacı adayları dışarıdan getirdikleri giysilerle Kabe'yi tavaf edemezler. Orada hiç daha önce giyilmemiş sıfır elbise giymeliler. Niçin? Çünkü Kabe günah işlenerek işlenmiş olan elbiselerle tavaf edilemez. Peki yoksa ne olacak? Diyorlar ki yoksa gerekirse çıplak yapsın ama yine o daha önce getirdiği elbiselerle şey yapmasın. Dolayısıyla oraya gelenler oradan elbise alıyorlar, şunu ediyorlar, kiralıyorlar, bilmem ne oluyor. Bunu tarihçiler diyorlar ki o dönemde Mekkeliler bu hac menasikini tam bir ticaret sektörü haline getirmişlerdi. Ve hacla ilgili bütün kısıtlamalar, yasaklar hep bunun üzerine bina edilmişti. Hatta bir rivayette Muhammed Aleyhisselam vefat ettikten sonra çok kısa bir süre sonra işte Ömer radıyallahu anh'ın dönemi Mekke'de bir takım insanlar tekrar şey yapıyorlar, hac ve umreyi aynı anda yapanları kınıyorlar ve diyorlar ki böyle bir şey uygulama olmaz. Gideceksin daha sonra yine geleceksin. Bu Ömer radıyallahu anh'ın kulağına geliyor ve diyor ki ya bu kadar geriye dönüş nasıl bu kadar hızlı olabiliyor? Yani adam şaşırıyor ya bunu diyor Kur'an-ı Kerim yasaklamadı mı? Muhammed Aleyhisselam bunu engellemedi mi? İnsanlar istediği zaman haccı da umreyi de yapabilir. Yani çok kısa bir süre sonra tekrar eski refleksler şey yapıyor. Dolayısıyla bu tür şeylerde ticari bir takım şeyler, sektörlerin etkisi olabilir ihram yasakları konusunda.
Ya zaten mesela bu konuda Maliki mezhebinde pantolon giymek, ayakkabı giymek falan yasak değildir. Yani Malikiler şeydir, bu konuda Medine uygulamasını en iyi aktaran mezheplerdir. Bir de az önce sen okudun. Bunu da şey yapalım da hakkı kalmasın. Ama bu Hanefi mezhebine ya da Diyanet'e ait olan meale mahsus değil. Mezheplerin hangisinin kitabını açarsanız açın, hangi tefsiri açarsanız açın, bu yanlışı göreceksiniz. Şimdi okuyacağım. Gerçekten bu dini yaşanmaz hale getirmeyi başarmışlar. Cenab-ı Hak her defasına dua ediyorum. Ya Rabbi lütfet de bu pislikleri tamamen arındıralım. Çok şükür, çok ciddi manada bir mesafe almak nasip oldu ama yetmiyor. Her gün çıkan bir öncekinden daha berbat oluyor. Şimdi bakın, Hac suresinin 29. ayeti. Hatta şeyden başlayalım. İbrahim Aleyhisselam Allah emrediyor 27. Ve ezzin fin nasi bil hac. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yapıyor ya. Kabe'yi yaptı. Kabe'nin yeri Nuh tufanında yıkıldığı için insanlar hacca gelemiyordu. Şimdi mesela düşünün ki Süleymaniye camisi bir depremde zarar görse içinde girip namaz kılamıyorsunuz. Tamir ediliyor. Bir gün camiden ezan okunduğunu duyduğunuz zaman ne dersiniz? Aa, cami ibadete açıldı. Hele bir namaz kılalım dersiniz değil mi? İşte İbrahim Aleyhisselam'a da Allahü Teala diyor. Ve ezzin fin nasi bil hac. Ezzin ezanla aynı kökten. İnsanlar içerisinde haccı ilan et. Ya beyler artık hac yapabilirsiniz. Haccın ne olduğunu anlat değil. Yani cami açıldı. Peki ne olur? Ye'tuke ricalen ve ala kulli damir. Yürüyerek sana gelir bu insanlar. Ve yorgun binekler üzerinde de gelir. Demek ki yakından da uzaktan da. Peki ye'tine min kulli feccin amik. Bütün derin vadilerden, bütün derin vadilerden derken Mekke'nin doğusu mu, batısı mı, güneyi mi, kuzeyi mi, hangisi? He? Hepsi değil mi? O zaman ne demek? İlan et, dünyanın her yerinden kalkar gelirler. Gelsin hac etsinler değil. Gelirler onlar diyor. Herkes biliyor çünkü. Ondan sonra liyeşhedü menafi alehum, gelsin önce menfaatlerine şahit. Yani ticaret yapsınlar. Orası ticaret merkezi. Önce yapacakları o. Ve yedkuru smallahi feyyami malumat, bilinen günlerde de Allah'ın adını ansınlar. Alâ mâ razakahum min behimetil enam, Allah'ın onlara verdiği behimetil enam üzerine koyun, keçi, sığır, deve. Yani kurban bayramı kurbanını burada kessinler. Bu da Hanefi mezhebinde yok. Ondan sonra yok efendim hacılar seferiymiş de seferiler kurban kesmezmiş. Ama nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına ya? Bari ibadet konusuna karışmayın. Her tarafı berbat ettiniz. Bana diyorlar niye sinirleniyorsun? Ya bunlara sinirlenmeyip de kime sinirleneceğiz Allah aşkına ya? Ondan sonra fekulu minha ve at'umul ba'isel fakir. Yiyin o kestiklerinizden siz, efendim yoksul ve fakirlere de yedirin. Peki, ondan sonra diyor ki ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَفُمْ. Bak hacca gitti, kurban kesildi, peki sonra tefeslerini gidersinler. Arafat'a çıkmadılar, çıktılar mı? Mina'da, Müzdelife'de, Kabe'yi tavaf ondan sonra olacak. Tefeslerini gidersinler, peki وَلْيُوفُ نُذُورَهُمْ. Adaklarını yerine getirsinler. Adak ne? Hacca giden adaktan mı bulunuyor? Ya Allahu Ekber diye, yani İhrama girdiğin andan itibaren bir kısım sorumluluklar altına sokmuyor musun kendini? İşte adak odur. Yani şunları yapacağım diye ihrama giriyorsun. Vel yattavvuhu bil beytil atik ve beyt atiki, yani Kabe'yi tavaf etsinler. Fel yagdu tefesehume, ne mana veriyorlar? Bakın, dikkatle dinleyin bakın. Bu Hanefiler değil, bu Diyanete mahsus değil. Bu efendim hepsinde var, mezheplerin tamamında var. Diyor ki sonra kirlerini gidersinler. Vay be! Tüm dünyanın her tarafından kalkıp gelenler orada hamam var da banyoya mı girecekler? Ne demek kirlerini gidersinler ya? Böyle bir şey olur mu? Adaklarını yerine getirsinler. Adak değil ya. Taahhüt ettikleri görevlerini yerine getirsinler. Bu adak değil ki. Peki öyleyse hacıların hangi adağı var? Yazın kitaplarınıza da bir görelim. Bir görelim hadi. Ve beyt-i atiki tavaf etsinler. Bakın, buradaki tefes kelimesine herkes kir anlamı veriyor. Ondan sonra var mı? Burada var mı?
Kıl, tırnak, saç gibi fazlalıklardan kurtulmak.
Bak, ondan sonra o zamana kadar kesemezler diyor. Kesersek kurban gelecek. Evet. Ya öyle bir hac ibadeti karşımıza çıkarıyorlar ki hacca giden yanına bir sürü hayvandan gitmesi lazım. Gak dedim bir kurban, gık dedim bir kurban. Öyle.
Evet, aynen öyle, doğru.
Yahu kardeşim, bir tane delil gösterin bana Allah aşkına ya. Sizin bu babanızın çiftliği mi bu din? Mezheplerin tamamına söylüyorum, birine ikisine değil. Bu din babanızın çiftliği mi ya? Bir tane hadis gösterin bakayım hadi. Madem siz hadis esastır diyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de yok. Peki tefes ne? Efendim Arap dininde tefes yok. Yoksa nereden çıkardınız peki kiri? Kiri nereden çıkardınız? Hani siz Resulullah'ın hadislerine güvendiğinizi söylüyordunuz? Şimdi o hadis tam metin olarak aklımda kalmamış olabilir de nereden geliyordu bir adam? Uzak bir yerden geliyordu. Tay kabilesinden bir kişi hacca geliyor. Koştura geliyor. Geliyor ki millet Arafat'tan inmiş. Arafat'tan geçiyor. Resulullah'a geliyor. Şeyde yakalıyor. Müzdelife'de yakalıyor. Diyor ki ya Resulallah, yani diyor Tay'dan kalktım. Yani şey ettim, yani böyle tepelerde ancak dinlenebildim. O tepe senin, bu tepe benim. İşte ancak gelebildim. Benim hacım oldu mu? Diyor ki sen Arafat'tan geçtin. Arafat'tan da geçtiğini söylüyor yani. Diyor ki bakın, bugün ya da gece Arafat'ta bulunan Geçmek bile yeter yani bulunmak için. Bizimle burada bu ibadeti yerine getiren kişi ne yapmıştır? فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ. Bak, فَلْيَقْضُوا تَفَثَهُ فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ. Arapçayı bilmeseniz bile sesten anlarsınız değil mi? Tefesini yerine getirmiştir. Yani tefesi yerine getirmek Arafat vakfesi ve Müzdelife. Arafat vakfesi ve Müzdelife'den sonra sıra neye geliyor haccın farzlarından? Kabe'yi tavaf. Ondan sonra tefeslerini yerine getirsin, Beyt-i tavaf etsinler diyor. Sonra da işte şeytan taşlama dediğimiz olaylarla ilgili ayetin hükmü. Şimdi tabi oradan hemen şeytan taşlama da yapabilirsiniz. Kabe'ye de gidip tavaf da edebilirsiniz. Sonra geriye dönüp de taşlayabilirsiniz. Bakın, hani siz hadise uyuyordunuz? Mezheplerin birine ikisine demiyorum, tamamına diyorum. Şu tefsir kitaplarının tamamına söylüyorum bunu. Allah'tan korkun ya. Bu sahih bir hadis. Ve ayete %100 uygun. Şimdi konu şeyle ilgili ayetleri de okurum da vakit ciddi manada geçti, onları da okumuyorum. Ama bu konuda özel derslerimiz var. Arzu edenler onu dinleyebilirler. Yani hakikaten yok efendim terlik giyineceksin. Ya adamın ayakları yara oluyor ya. Bir keresinde bir adam gelmişti. Ayağında şey var. Düz taban değil mi? Özel ayakkabı giyiniyorlar onlar, düz tabanlar. Şimdi adam dedi ki ya hocam ben düz tabanım, ben ne yapayım? Ben de dedim ki ya ayağındaki ayakkabı, bu ayakkabıyla git dedim. Bak dedim, sana hocalar kurban kestirirler, sakın kesme. Şimdi adamın kafile başkanı da, Allah hayırlı uzun ömürler versin, Selahattin Kaya, İstanbul müftüsü de kafile başkanı. Ben o sene hacca gitmedim yani. Dedim hocam bak, senin kafilende böyle birisi var. Şimdi gitti geldi, adam dedi ki vallahi bana kurban kestirdiler. Selahattin Hoca dedi ki vallahi ben de engel olamadım dedi. Ben de engel olamadım dedi. Yahu kardeşim, bunun hiçbir delili yok ya. O işte Diyanet'e yazdığım raporda bu da vardı. Ve kendi kaynaklarından bir delilleri yok. Bırak başka kaynağı. Ha?
Kurban lobisi.
Kurban lobisini aşamamış. Doğru. Yani Selahattin Hoca dedi ki vallahi ben de engel olamadım dedi ya. O kadar adama baskı yapmışlar ki adam kesmek zorunda kalmış. Peki. Şimdi kısa bir ara, sonra devam ederiz.